Ayrım 19, sayfa 220. Mavi gözlü sarışın kurt. Cuma gecesi halk arenası için Afyonkarahisar'daydık. Şehit kanıyla sulanmış topraklarda Mustafa Kemal'in askeri olarak yaşamaktan gurur duyan yurttaşlarımızın coşkulu katılımıyla tarihi bir program yaptık. Programın ardından salonu hınca hınç dolduran konuklarımızla fotoğraflar çektirip sohbet ettik. Otelde yastığa başımı koyduğumda saat sabahın 3'ünü gösteriyordu. Yıllar sonra milli mücadelenin kalbi olan kutsal topraklara yeniden gelmiş olmanın heyecanıyla gözüme uyku girmedi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ayaktaydım. Oteldeki kahvaltıdan sonra halkın avukatı Murat Ergün ve gazeteci dostum Atilla Köprüoğlu ile çarşıya çıktık. Konuksever esnafla sohbet ederken 90 yaşındaki Battal Baba ile tanıştık. Nur yüzlü bilge adam bizi görür görmez, "Uğur Dündar, seni kucaklamadan bırakmam" deyip öyle bir sarıldı ki sözcüklerle anlatamam. Ondan ve kaymakçı Hidayet Usta'dan dinlediğimiz Büyük Taarruz ve Dumlu Pınar Meydan Savaşı hikayeleri hepimizin tüylerini ürpertmişti. Hemen şehitliğe gitmeye karar verdik. Fikri Sağlar'ın Kültür Bakanı, değerli hocam Profesör Doktor Emre Kongar'ın müsteşar olduğu 1992 yılında açılan Dumlu Pınar şehitliğini gezip mezar taşlarını okurken gözyaşlarımızı zor tuttuk. Hele bir anıt ve yanı başında duran bir kitabe var ki orada yazılanları aktarmadan geçemeyeceğim. Bu anıt, oğlu Mehmet 8 yaşındayken 1912 yılında Balkan Savaşı'na katılan Galicia, Hicaz, Yemen, Kafkasya savaşlarında cepheden cepheye 11 yıl koşturarak çarpışan, Doğu cephesinde Kurtuluş Savaşı'na katılan ve Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı oğlu ile karşılaştıktan sonra 31 Ağustos günü şehit düşen Çetmili Kara Ali Çavuş'un muhteşem destanıdır. Oğlu Kahraman Onbaşı Mehmet 9 Eylül'de İzmir'e giren birliğin başında şehit olmuştur. Yüce kahramanları minnet ve şükranla anıyoruz. 26 Ağustos 1922. O kahramanlar ki Hakkari'den, Kars'tan, Konya'dan, İzmir'den gelip henüz 8 yaşındayken vatanın kurtarılması, cumhuriyetin kazanılması için şehit düşmüşler. Mezar taşlarının arasında ürpererek dolaşırken aklıma Nazım'ın o eşsiz dizeleri geldi. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Ey büyük önder Atatürk'ü yalan ve iftiralarıyla itibarsızlaştırıp unutturacaklarını sanan gafiller. Dumlupınar şehitliğinin oralardan sakın geçmeyin, çarpılırsınız. Mustafa Kemal işgal altındayken bile 23 Nisan'ı kutlamıştı. Terörü ve şehitlerimizi gerekçe göstererek 23 Nisan kutlamalarını iptal etmekteki asıl amaç ortada. Bellek kaybı yaratıp zihinlerden 1923'ü, yani Atatürk'ün laik cumhuriyetiyle ilgili tüm izleri silmek. Böylece kendi cumhuriyetleri için gereken zemini oluşturmak. Hesap bu. Bakın sevgili okurlarım, Mustafa Kemal bir ilke imza atarak vatan toprakları emperyalistlerce işgal edilmişken, Yunan ordusu Polatlı önlerine gelmişken ve ülke yabancı kışkırtmasıyla başlayan iç ayaklanmalarla kaynıyorken 1921'de 23 Nisan'ı kutlamıştı. Hem de hakimiyet-i milliye ve çocuk bayramı olarak. Bedenini yurduna siper eden çağının en parıltılı dehasının ülkeyi beladan belaya sürükleyen günümüzün çok bilmişleri kadar aklı yok muydu? Geçiniz efendim, geçiniz. Onlar Atatürk'ten, eserlerinden, emanetlerinden, dehasından ve aydınlanmadan hiç mi hiç hoşlanmıyorlar. Her fırsatta onun aziz hatırasına saygısızlık yaparak itibarsızlaştıracaklarını ve unutturacaklarını sanıyorlar. Bu nedenle yalan, yanlış, iftira demeden akıllarına ne geldiyse sallıyorlar. Ayyaş olduğunu ve bu nedenle siroza yakalanıp hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Oysa hakikat topallayarak da olsa hedefine ulaşıyor. Hatırlayacaksınız, geçenlerde köşemde parazitoloji ve mikrobiyoloji alanında değerli çalışmaları olan Profesör Doktor Gülendame Saygı'nın Atatürk'ün hastalığı konusunda tarihe ışık tutacak çok önemli açıklamalarını paylaşmıştım. Profesör Saygı araştırmalarına dayanarak Büyük Önder Atatürk'ün karaciğer sirozunun Osmanlı topraklarını korumak için savaşırken Kahire'ye yaya olarak yaptığı yolculuk sırasında yıkandığı sudan kaptığı parazitlerden kaynaklanmış olabileceğini öne sürmüştü. Geniş yankı yaratan yazımızın ardından saygın bilim insanlarından Profesör Saygı'nın görüşlerini doğrulayan mesajlar aldım. Bunlardan biri de Profesör Özer Ozankaya'dan gelen şu mektuptu. Atatürk'ümüzün hastalığı ile ilgili yazınıza teşekkür ederken, Atatürk'ün manevi kızı rahmetli Sabiha Gökçen ile 1998 yılında yaptığım bir görüşmede Sayın Profesör Doktor Gülendame Saygı'nın değerlendirmesini doğrulayan bir bilgi edindiğimi sizinle paylaşmak isterim. Eşim Filiz Ozankaya'nın TRT adına yapımcı yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet Çınarı belgeseli kapsamında Sayın Sabiha Gökçen ile evinde yaptığımız görüşmeyi bitirdikten sonra kendisine özel olarak Atatürk'ün hastalığı üzerine kendim bir hekim olmadığım halde Sayın Profesör Doktor Saygı'nın da düşündüğü soruyu yönelttim. Sayın Gökçen, Atatürk'ün nedensiz burun kanamaları, karın bölgesi kaşıntıları, sirozun tipik belirtileri olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor Neşet Ömer ve arkadaşlarının hastalığı bir yıla aşkın süreyle karaciğer yönünden hiç incelenmemeleri ve böylece sirozun ilerlemesi şaşırtıcı değil mi? Rahmetli Sabiha Gökçen hanımefendi yüksek erdemliliğine el verdiği ölçüde çok kısa yanıtı vermekle yetindi. Sayın Ozankaya, ben Profesör Doktor Neşet Ömer'e çok kırgınım. Atatürk'ün kendisinin de hekimlerine ısrarla ben size hastalığımın içgiren olmadığını ispat edeceğim dediğini biliyoruz. Değerli bilim insanı Profesör Ozankaya'nın da ışık tuttuğu bu gerçekler ortadayken büyük önderimiz Atatürk ve Cumhuriyeti kurduğu aziz silah arkadaşı İsmet İnönü'ye iki ayyaş demenin tarih önünde hiçbir önemi olamaz. Ama ulusal kahramanlarına bu saygısızlığı yapanlar, dünyanın dört bir tarafında sayıları çığ gibi artan karikatürlere ve hiciv programlarına konu olurlar. Bu da Akbabalar dosyası. Sözcü olmasaydı, Türkiye AK Parti'nin gönlündeki laiklik karşıtı başkanlık anayasasının ayrıntılarını öğrenmeyecekti. Meclis Başkanlığı koltuğunda oturan İsmail Kahraman adlı şahsın başında olduğu sırada Birlik Vakfı'nca hazırlanan anayasa taslağında Atatürk'ten hiç söz etmediği gibi Cumhuriyet'in kalbi Ankara'nın başkent olarak görülmediği, laikliğe pranga denildiği, buna karşın dini ifadelere çokça yer verildiği ortaya çıkmayacaktı. Bu şahıs şimdi de 2014 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle tartışılıyor. O konuşmada halen işgal ettiği koltuğu borçlu olduğu Cumhuriyet'in ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün dinsiz olduğu iddiasında bulunuyor. Birlik Vakfı'nın etkinliğindeki o konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarına bir yanı iftira yağdırıyor. Daha önce de yazdım. İsmail Kahraman'ın kim olduğunu, ideolojisini bildiğim için anayasalarına da Atatürk düşmanlığı olarak yorumlanabilecek o sözlerine de hiç şaşırmıyorum. Ama 1 Kasım seçimleri sonrasında Meclis Başkanı seçimindeki tavrıyla bu şahsın önünü açan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o videoyu seyrettikten sonra ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Ayrıca kahramana dolaylı destek sayılabilecek tavrı sergilerken, Birlik Vakfı'nın 2012'de meclise sunduğu laiklik karşıtı anayasa metninden ve 2014'te Atatürk'ü dinsizlikle suçladığı konuşmadan haberi var mıydı? Bu soruya vereceği cevabı da çok merak ediyorum. Çünkü eğer CHP'siyle, MHP'siyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefet partileri o seçim öncesinde başkanı olduğu vakfa laiklik karşıtı anayasa hazırlatan, Atatürk'e dinsiz iftirasını atan bir kişi meclise başkan olamaz diyerek ayağa kalkmış, Muharrem İnce ve arkadaşlarının dünkü suç duyurusunu o günlerde yapabilmiş, laikliğe ve cumhuriyete gönül vermiş bir aday üzerinde uzlaşabilmiş olsalar, ne bu şahıs o koltuğa oturabilir ne de Türkiye kan gölüne dönerdi. Ne yazık ki yapmadılar. Bu nedenle tarih önünde çok ağır bir vebal altında kaldılar. Bu yazıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu arasındaki kritik Pelikan dosyası görüşmesinden önce kaleme alıyorum. Doğrusu mide bulandıran dedikoduların ve saray entrikalarının ifşa edilip AK Parti döneminde hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvetçilik hiç olmamış gibi yalanların yer aldığı Pelikan dosyası beni hiç ilgilendirmiyor. Ama Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yemin edenlerin yer aldığı Akbabalar dosyası fena halde ilgilendiriyor. Atatürk'e kahpelik. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, dünyaca saygın bir ilahiyatçı olmasının yanı sıra felsefe ve hukuk alanlarında da uzmandır. Ancak değerli hocamız bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Bu kış uzun süre hastanede yattı ve bir ameliyat daha geçirdi. Şu günlerde de hastanedeki tedavisi sürüyor. Kendisini sık sık arayıp hatırını, bir emri olup olmadığını soruyor. Acil şifalar diliyorum. Geçen günkü sohbetimizden de sağlık durumundan çok Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırı ve iftiralara üzüldüğünü söyledi. Bunun üzerine onun 2015'te Aydınlık'ta yayınlanmış bir yazısını sizlere sunmanın tam zamanı olduğunu düşündüm. İşte Cumhuriyeti yıkmak için önce Atatürk'ün itibarını yok etmek gerektiğini düşünerek her fırsatta bu büyük dahiye kin kusanların hak ettikleri cevap. Komünizm geliyor yaygarasıyla Türkiye'yi ürkütüp yarattığı yeşil kuşak İslamı ile bizi demir perdeye karşı bedava şövalye olarak kullanan Haçlı Batı, şimdi aynı şeyi ılımlı İslam slogan ve projesiyle yapıyor. Tek fark Türkiye'nin bu kez gayrimüslimlere karşı değil, doğrudan doğruya İslam alemine karşı kullanılmasıdır. Önce bir numaralı direnç noktası olabilecek değerleri yıkmak, Türkiye'nin omurgasını kırmak lazım. Omurga Türkiye'yi farklı kılan Kemalist mirastır. Onu işe yaramaz hale sokmak gerekiyor. Onun petrolden daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Petrolün işini bitirdiler ama Kemalist mirasın işini bitiremiyorlar. Bu onları çıldırtıyor. Çağrı şöyle bulundu. Sizi model yapacağız diyerek Türkiye'yi model olmaktan çıkarmak. İlk iş Kemalizmin teorik koruyucu güçlerini yani akılcı aydınları etkisizleştirmek, ikincisi Cumhuriyet ordusunu saf dışı etmektir. 2000'li yılların başından itibaren subaşlarına oturttukları imanı ve kanı bozukları kullanarak bu projelerinde büyük mesafe aldılar. Bir yandan bunu yapıyorlar, bir yandan da bize sizi İslam dünyasına model yapacağız diyorlar ve bu halk sormuyor. Bizi İslam dünyasına model yapacaksınız, bu modelin kaynağı olan mirasın yaratıcısına neden savaş açmış durumdasınız? Neden Atatürk'ten ve laiklikten vazgeçin diye avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz? İngiliz yazar Andrew Mango oyunun belini şu sözlerle kırıyor. İslam coğrafyasındaki ülkeler tabii ki laik ve demokratik Türkiye'den ders alabilirler. Ama bugünkü Türkiye yerine 1930'ların Türkiye'sine bakarlarsa ve o Türkiye'nin bu hale nasıl geldiğini incelerlerse kendilerini düzeltecek daha birçok şey öğrenebilirler. Atatürk'ü niçin sevmediklerini anlamanıza yardımcı olsun diye bir olayı anımsayalım. Yıl 1932. Birleşmiş Milletler'in nüvesi veya ilk şekli olan Milletler Cemiyeti kurulmaktadır. Dünyanın bu en büyük uluslar topluluğuna katılmamız için çevresindekiler Atatürk'e telkinde bulunurlar. Cevabı şu oluyor Atatürk'ün: başvurmayı düşünmüyoruz ama davet ederlerse katılırız. Ve topluluk 43 üyenin oy birliğiyle Türkiye'yi katılıma davet etme kararı alıyor. Ve Türkiye işte bu davet üzerine o topluluğa katılıyor. Atatürk Türkiye'sinde o idik. Bugün ABD ve Avrupa Birliği önünde ne olduğumuz belli. Oradan buraya nasıl gelildiğini anlamak için yine Atatürk'ün sözü bize yardımcı oluyor. Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün iş ve hareketlerimizle göstermeliyiz. Atatürk mirasının bütün nimetlerini nankörce, melunca, patlayasıya, çatlayasıya yiyen, kanı bozuk, beyni uyuşuk dinci hainler bu gerçekleri bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarsa yazıklar olsun onlara. Bilip de gereğini yapmıyorlarsa lanet olsun onlara. Haçlı Batı, Türk halkının Atatürk mirasından yararlanmasına seyirci kalır mı? Sen gel de bunu anlat emperyalizmle işbirliğini en büyük keramet sayan bil cümle dinci alçaklara. Kadınlarımızın yatak odalarına giren ız düşmanı Yunan işgalcileri çoktan unuttular. Atatürk'ün içtiği rakıların kadeh çetelesini tutmaya devam ediyorlar. İman ve namus kıratları işte bu. Atatürk'e iftira kusan vicdansız, aldın mı cevabını? 19. ayrımın sonu, sayfa 229.